Tüm ekonomik aktivistlere selamlar. Umarım iyisinizdir. Önceki toplantıda zihinsel imajdan bahsetmiştik ve gerçekçi olmak, illüzyonları ve yanlış inançları aklınızdan çıkarmak için bir dizi planımız var. Ve bugünkü toplantımızda ideal bir gelirden bahsetmek istiyoruz. Kendi yıllık gelirimizi nasıl hedefleyebiliriz? Tam olarak neyi başarmak istediğimi ve ardından bunu nasıl başarılacağını belirleyin. İlk soru, hepimizin paranın ilk önce nerede olduğunu anlamamız gerektiğidir. Öncelikle sahip olduğunuz parayla ne yaptığınızı kontrol etmek istiyoruz. Arad Branding'in yapımcılığını üstlendiği Zenginliğe Giden Yol dizisinde sıfırdan yüze kadar olan yolları anlatmış. Sizin ve benim çok paramız olduğunu ve ne yapmalıyız sorusunu hatırlatmak için çok kısa ve öz bir şekilde değinmek istiyorum. Paramız iki kısım halinde harcanır. Sadece para, para toplamak değil, para birikmek değil, harcamaktır. Para biriksem ne olur? Bir şey satın almanın hikayesi nedir? Ve paramızı ya bir ürün satın almak ya da bir dizi hizmet almak için harcadığımız sonucuna vardık. Kanepe alıyoruz, masa alıyoruz, farklı yiyecekler alıyoruz, market alışverişi yapıyoruz, televizyon alıyoruz, ev dekorasyonu alıyoruz, değil mi? Bir ev alıyoruz, bir araba alıyoruz. Yani çok param var. Sorum şu, parayla ne yapacağım? İnsanlar sizin yaptığınızın aynısını mı yapıyor? Evet diyorsun, sen yapıyorsun, ben yapıyorum. Evet doğru. Paramızın bir kısmı onunla gidiyor. Uçak bileti alıyorum, otele gidiyorum, hizmetler bunlar. Otele gidiyorum, sadece o alanı kullanabilirim. Otel bana ait değil. Orada kaldığım her gece için benden o kadar ücret alıyorlar ki. Yani ben aslında hizmet alıyorum. Bize mal vermiyorlar. Doğru mu? Ya da eğitim gibi sanalda asla hangi eğitimi alıyorlarsa ona para verdiğimizi görüyorum. Çocuğumu okula gönderiyorum. Parasını ödüyorum. Tedaviye gelince sağlık hizmeti almak istersen parasını öderim. Gittiğim yerden ilaç alırım, eşya alırım, kullanırım. Hizmetler için, aslında tıbbi hizmetler için para ödüyorsunuz. Şu ana kadar şunu anladım ki herkes para kazanıyor. Bazıları mal almak için para harcıyor. Bazıları da hizmetlere para harcıyor. Şimdi para nerede? Yani paranın genelde iki sektörde, mala ya da hizmete harcandığını anladım. Ancak çoğu insan parasını mal departmanında harcıyor. Mesela çoğunlukla yiyecek alıyoruz, ev dekorasyonu alıyoruz, araba alıyoruz, ev alıyoruz ve buna benzer şeyler alıyoruz. Ya da son 10 yılda bir aldığınız eşyaları kontrol ediyoruz. Örneğin hastaneye kaç kez para harcandı? Eğitime mi harcandı? Ne kadar yiyecek harcandığını vesaire araştıralım. Araştırma uzun süredir yapılıyor ve sonucunu en çok nereye harcandığını biliyoruz. Bu yüzden ya kendi yolunuzu bulmanız gerekiyor ya da tecrübesi olan birinden ne yapacağınızı öğrenmelisiniz. Benim gelirim artarsa, örneğin bir çalışan gelirini artırmak isterse, çalışan bir yerde çalışıyor, hizmet veriyorsa, aldığı para kendi cebine mi gidiyor, yoksa başka bir grubun cebine mi gidiyor? Başka bir kuruluş ise paranın cebinize girmediğini, sanki banka çalışanıyım, ne kadar çalışırsam çalışayım, maaşımın değişmeyeceğini söylüyor. Yani finansal olarak büyümeyen hizmetler sanıyorum.
ve dişlerini tedavi etmek için bu hastaneye ne kadar çok hasta gelirse o kadar çok para almayacağım. Maaşım sabit, hep sabit. Doğru ama o doktor hizmet veriyor. Kendine yarattığı müşteri sayısı kadar daha fazla gelir elde ediyor. Ne olup bittiğinin ve rolünüzü nerede oynadığınızın farkında olmalısınız. Para arıyor musun? Aramıyor musun? Büyümeden sadece bir hizmet mi sunmak istiyorsunuz? Bu sefer oturun, gözlemleyin, kontrol edin, eğitim alın, paranın nerede olduğunu anlamayı öğrenin. Peki, paranın olduğu sektörde mi faaliyet gösteriyorsunuz? Ya da hiç paranın almadığı bir sektörde? Ve zaman geçiyor ve seni istismar ediyorlar. Ana hikayeye geçelim. Gelir istiyorum. Tek bir kişiyle mi ilişkin var? Birçok kişiyle etkileşime girebilirsiniz. Bu nedenle bir ekibi nasıl yöneteceğinizi ve bir işi nasıl yöneteceğinizi öğrenin. Birisi size bunu sadece kitap okumakla kalmayıp kendilerinin de yaptığını söylüyor. Çünkü Instagram'da çok insan var. Ama ne yapıyorlar? Parti kendisini işin sahibi olarak görüyor. Bakalım kaç kişi var? Odada toplam 5 kişi bir arada oturuyor. İçlerinden biri diyor ki ben CEO'yum, CEO yöntemiyim. Onlar benim güçlerim diyor. Benim çalışanlarım diyor. Oturuyoruz, çalışıyoruz. Sonra kendileri büyük bir şirketimiz olduğunu söylüyorlar. Bunlara dikkat ediniz. Aldanacak kadar basit olmayın. Dikkatli olunuz. Öncelikle konunun başlangıcını belirtmelisiniz. Hangi sayıyı kastediyorsun? Yanılgıya düşme. Önceki oturumda gerçek sayıyı söylemekten bahsetmiştik. Bunu nasıl elde edebilirsin? Önceki konuşmaya geri dönmek istemiyorum. Dinleyenlerin gidip bir önceki toplantıda birbirlerine birçok şey söylediklerini dosyayı dinlemeleri gerekiyor. Bugünkü gelirim 10, 20 yap diyor. Aferin diyorum. Tamamen mantıklı. Gelirim 20, 30 veya 40 milyon yapabilir miyim? Aferin. Evet öyle. Devam edin diyorum. Bir gecede olmayacak bu. Sıkı çalışma ve şansla ilgili bir oturum anlattım. Emek vererek bir şeyler yapmak ve öz yapıyı her zaman yüksek tutmak. Şans ne demek? Her zaman 10 demektir. Şansın ne demek olduğunu, ne olduğunu, bu paranın neden hesaba girdiğini hiç anlamadığımızı anlattım. Bu müşterinin size hiç ödeme yapmaması ve sonra başka birine gitmemesi gerekirdi. Peki yapısal olarak çalışalım. Yapı ne diyor? Yapı diyor ki efendim, mesela 200 milyon satsam her zaman 200 milyon olur. Bir anda 500 olmaz. Ama sonunda 250 milyon olur. Yani bir tuhaflık yok ortada. Bir ayda 5 kat arttığını görse, sonra 10 kat arttığını, bir sonraki aya bakın yine 10 kat artacağını mı düşünüyorsunuz? Hayır. 2 ay önceki aynı duruma para gerektiren o doğal ve yapılandırılmış duruma geri dönecek. Yani size söylemek istediğim şey yapılandırılmış bir şekilde ödeme almanızdır. Herkesin bir güvenli çevresi vardır. Ama bu çemberin büyüklüğü önemlidir. 10 milyonla bir, 21 ile bir daha demektir. Bu geniş çevreye daha çok odaklanmanızı istiyorum. Yani 10 milyon olsa 20 milyon olur. Diğer 20'sine odaklanın. bu bahsettiğimiz güvenlik meselesinin aynısı olabilir. Geliri 10 milyon olanın 500 milyonu olur. Bu zihniyet, bu yıkılacak, bu hiçbir işe yaramayacak. Belki banka
piyangosunu kazanıp 500 milyonluk araba alacak. Birisi için bir mucize gerçekleşir. Böyle mucizeler aramayın. Ulaşırsa Allah'a şükür. Ulaşmazsa üzülmemelisin. Arkadaşımın falan şansı var, bizim yok. Bir yapıyla para alın. Kendinizi güvende tutun. Diyorsunuz kendinize. Ben 100 milyon, 200 milyon ve üstüne odaklanacağım. 200 milyon kazandın, büyüdün, 20 milyonluk bir insansın. Şimdi 200 milyonu var. Dikkatli olun, geçmişe dönüp Allah'a binlerce kez şükür edin. Efendim, bir şey öğrendim. Şimdi elhamdülillah, onun 2 milyon geliri vardı. Şimdi ise 30 milyona razı oldu. Geçmişine bakıyor ve Allah'a şükür ediyor. Ama geleceği görmüyor. Geçmişe takılıp kalıyor. Ve benim 2 milyonum 30 milyon oldu. Yani çok büyüdüm diyor. Evet, çok büyüdüm. Ama daha fazla büyüyemez miydin? Neden büyümedin? Kendinizi sabit tuttunuz. Büyümekten mahrum kaldınız. Geçmişe dönüp bu konuları konuşmak istemiyorum. Gelirinizi nasıl artıracağınıza dair bir çözüm sunmak istiyorum. İlk konu hedef belirlemedir. Bir hedef belirledim. Hedef nedir? Yıllık gelirin belirlenmesi. Yıllık ne kadar gelir istiyorum? Biri 1 milyar diyor, biri 2 diyor, biri 3 diyor, biri 10 diyor. Herkes herhangi bir sayı diyor. Birisi efendim 100 milyar diyor. Herkes herhangi bir rakam diyor. Senin için bir mucize gerçekleşti. Şükürler olsun Allah'ım. Geçen seneye göre bu geliri elde ettiğim böyle bir yapının yüksek ya da tuhaf bir şey olduğunu söylemiyorum. Helal olsun diyorum. Her birinizin kapasitesi var. Herkes kendi kapasitesine baksın. Varoluşsal bir karakteri yükseltebilmelisiniz. Varoluşsal karakterin ne anlama geldiğini anlamadığımı mı söylüyorlar? Olur, açıklarım. Açarım. Daha önceki toplantımda bir dizi şeyden bahsettiğimizi söylemiştim. Mesela başarı diyoruz. Başarı herkesin kafasında şekilleniyor. Onlara zihinsel bir imaj, zihinsel bir imajdan bahsetmiştim. Bu zihinsel imaj benim imajım değil, sizin imajınızdır. Bunu kendin yaptın. Benim aklımdaki başka bir şeydi. Farklı bir izlenim bıraktın. Kendine farklı bir imaj kazandırdın. Ki bu bazen yanlıştır. Demek ki ben bir şey söylüyorum. Aklımda bir şey var. Sen bir şey anlıyorsun. Başka bir şeyi düşünüyorsun. Yer ile gök arasında mesafe vardır. Başka bir şeyi anladı. Benim söylediğimin tam tersi. Bazen böyle oluyor. Peki yolu doğru anladığımızı nasıl bileceğiz efendim? Yoksa doğru mu gidiyoruz? O halde ilk seçenek her kişinin yıllık gelirini kendi şartlarına göre belirlemek. Bir büyümeyi düşünmek dedik. Tamam, geçmiş yıllara göre %100 kabul edebilir olarak kabul edelim. Bunu istatistik tablosunda da söyleyeceğim. Bu yıl da aynısını sizin için de yapacağım. Rakamı belirledik. Birisi şöyle dedi. 10 milyar. Bu yıl kar etmek istiyorum. Soru şu. 10 milyar elde etmek için, 10 milyara ulaşmak için kaç milyar satmanız gerekiyor? Biri diyor ki efendim ben yılda 1 milyar ton istiyorum. Soru yine şu. 1 milyar kar elde etmek için kaç milyar satmanız gerekiyor? Bunu açıklığa kavuşturmak bizim görevimiz. Kendisi açıklamalı efendim. Ben belli bir üreticiyim. Geçen sene 100 milyardı. Siz olsanız ne kadar satarsınız? Bu konuyu kendisi için, koleksiyonu için, kendi fabrikası için açıklamalıdır. Peki bu kısmı anladınız, belirttik. Şimdi soru bu, satış sayısı. Benim karla hiçbir ilgim yok. Yani benim bu ürünümü %5, %10, %20 ne olursa olsun ürününüzün adedini kendiniz belirlediniz. Bir hedef belirlediniz ki aynı yıl için hedefinize ulaşın. Açıkça görülüyor ki lütfen satış numaranızı 12'ye bölün. Yani yılda 1 milyar kar elde etmek için eğer bu 1 milyarı örneğin %1'i düşünülerse 100 milyarı satmanız gerekir. Benim karım %10 ise 10 milyarı satmam gerekir. Bir kişinin ayda ne kadar kazandığını hesaplayalım. Herkes ne kadar satacağını düşünmeli ve günü elde etmek için 25'e bölmelidir. Bir ay mı, 30 gün mü yoksa 31 gün mü istiyorlar? Bir ayda 25 iş günümüz olduğunu ve 4 hafta olduğunu, cumadan pazara bir dizi tatilimiz olduğunu ve ayrıca farklı durumlar için kapalı olan bir dizi tatilimiz olduğunu söylüyorum. Ve bunları toplayacağız. Bundan sonra 25 iş gününü birlikte geçireceğiz. Artık 12 ila 25 günüm var. Haftalık satışlarımın ne olması gerektiğini hesaplıyorum. Tekrar bu rakama buluyorum ve konsantre olabilmem ve kendime sabit bir gelir tabanı oluşturabilmem için yeterli miktarda günlük satış yapmam gerekiyor. Aynı prosedürü uygularsam yılın hesaplaması da elde edilecektir. Bugün istediğinizi alıp almayacağınızı bileceksiniz. İdeal gelir tam olarak tanımlanmış. İstediğiniz gelirdir. Hangi işte olursanız olun. Bu hesaplamaları kendiniz yapın. Bazen ben çalışanım diyorlar. Evet diyoruz. Siz de bu hesaplamaları yapabilirsiniz. Geleceğe dair bir vizyonunuz olmalı. Neden çalışan olarak kaldınız? Neden kendinize sabit bir maaşınız var? Neden 10 milyon, 15 milyon veya 20 milyon olan güvenli marjınızı bırakmıyorsunuz? Allah'ın sana daha fazla rızık vermeyeceğini mi sanıyorsun? Bugün gittiğiniz yolun yanlış olduğunu anlıyorsunuz. Bu nedenle size neden iyi bir ruh hali verilmediğini anlıyorsunuz. Peki herkes benim sözlerimi kağıtta yazsın. Eğer bu süreci devam ettirsek bu yıl istediğimiz gibi olur mu, olmaz mı? Rakamları yazdığımız ve bu gelire ulaşmaya devam edeceğiz diye bir soru sorabilirler. Ayı, günü ve her şeyi belirledik. Şimdi neye sahip olmalıyız? Paranın nerede olduğunu söylüyorlar. Müşterinin elinde diyoruz. Yani bu sayıda müşteriniz olması gerekir. Herkes kendisi için bir sayı seçer. Bu nedenle her satışımda örneğin bir konteyner ya da 10 konteyner olsa en azından sipariş verilmesi gerekir. Bu numaraya dokunulduğundan her müşterinin sahip olması gereken minimum siparişi belirtin. Lütfen satışlarınız için minimum hacim belirleyin. En azından 10 karton, en az 100 karton, her neyse bir minimum belirtin. Çok yükseğe çıkmak, çok aşağıya inmemek için ortayı ayarlamak istiyorum. Benden sipariş verip alıyorlar. Aferin, ortalama diyorum. Güveni bir kenara bırakmak için bir şeyler yapmalısınız. İş hayatında risk olmalı mı? Risk yoksa asla
kazanamazsınız. İş yerinde risk almak zorundasınız. Ancak riskin tanımı aptalca işten farklıdır. Çalışanın ortasına sermaye koymadığı için yaptığı işte herhangi bir risk bulunmamaktadır. Dolayısıyla bizim zengin çalışanlarımız yok. Bu dünyada bulduğunuz her çalışan emin olun başka bir grup için çalışıyor. 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon sabit maaş alacaktır. O halde bilin ki zenginlerin işinde risk vardır ama onlar aptal değildir. Kelime tanımı farklıdır. Risk tehlike demektir. Azaltabileceğim riskler var. Evimizden çıkmamamız gerektiğini söylüyorlar. Dikkatli ol diyorum. Peki yiyecekleri nereden satın alıyorsunuz evden çıkmayınca? Bekleyeceğiz. Allah'ın izniyle biri bulunup yemeği bize ulaştıracak diyor. Eğer hareket etmezsen yiyecek bulamayacaksın. Evden dışarı çıkmıyor, risk var diyor. Kaza ihtimali vardır diyor. Evde olursa kaza yapmaz. Araba sana çarpmaz diyor. Yani riskleri ortadan kaldırırsan diyor. Ve ben riskin olmadığını bir işte çalışmak istiyorum dersem bu işin bir iş olmadığını söylerim. Bu yanlış zihniyeti bir kenara bırakın. Peki risk var diyorsunuz. O yüzden arabaya binip hareket ediyoruz. Kaza ihtimali var ama iyi şoförlü bir araca binin. Bakıyorum bayimli gibi dikkat etmiyor. Kafası karışık. Bu kişinin arabasına binmeyeceğim. Eğer sürersem aptalca bir şey yapmış olurum. Sevgili arkadaşlar, bu şekilde riskleri azaltıyorlar. Bu kişinin ruh halinin gerçekten de arabasına binmeye gittiğimde pek iyi olmadığını görüyorum. Peki neden bu arabaya bineyim? Yani bir risk var. Bu kişinin arabasına binmek aptalca bir şey. Riskin ne anlama geldiğiyle aptallığın ne anlama geldiği arasındaki farkı anlayın. En aptal insan başka bir aptal insana güvenen kişidir. Dikkat etmeniz gereken çok hassas bir nokta. Yani bir aptala güvenmek daha da aptalca oluyor. O yüzden anlayın canım. Eğer işinizde risk yoksa o işte büyüme olmaz. Ama iş riskini azaltabiliriz. Evet, saygın bir şirketin arabasına binmek istiyorum. Taksiye binmek istiyorum ama otobüse biniyorum. Risk daha azdır. Ama risk faktörü çok düşükse işimiz genelleşiyor. Bu herkesin öyle olduğu anlamına gelir. Kimse uçağa binmekten korkar, trenle yolculuk yapar. Kimse trenden korkar, örneğin otobüsle yolculuk yapar. Riskleri çok düşük alırsanız büyüme hızınız aslında yavaşlayacaktır. Bunu bilmeli ve kabul etmelisiniz. Kendi gelirimin ve arkadaşımın gelirinin iki katına çıktığını görüyorum. Neden? Çünkü kendine iki kez güvendi. Aslında riskin tanımı aptallıktan farklı ve günümüz dünyasında insanlar paralarını aptalca olan yere yaratıyorlar. Yatırım konularını defalarca konuştum ve bu parayı vasıfsız kişilere vermemeniz gerektiğini. Çünkü o zaman paranızı geri almayacağınızı ve asıl paranın kaybolacağını söyledim. Sadece ve sadece kendinize yatırım yapın. Keşke bunu herkes duyabilseydi. Çoğu zaman farklı dosyalar yayınladık. YouTube'da, aparatta, Telegram'da, çeşitli sosyal ağlarda gidip herkesin para kaybettiği bunları yapmamalarını söylediğimiz yılları dinleyin. Ama bazıları dinlemedi. Bu yüzden kendime yatırım yapmam gerektiğini öğreniyorum.
Hikayeye devam edelim. Hikayeye devam edersek her müşterinin bizden en az bir ürün alması gerektiğini anladığımız bu kısma geliyoruz. Ve istediğim gelire ulaşabilmem için günlük bu sayıda müşteriye sahip olmam gerekiyor. Haftada belirli sayıda müşterim olması gerekiyor. Aylık belirli bir sayı olmalıdır. Aferin, doğru olanı yapıyorsun. Konuyu iyi anlıyorsunuz. Bir plan ve yapıyla ilerliyorsunuz. Artık bu olmazsa ne yapacağımdan korkmuyorsunuz. Bunu her gün olması gereken bir yapıya sahipsiniz. Mucizevi bir şans durumu aramayınız lütfen. Evet, şans herkesin başına gelir. Bu şans hepimizin başına bir kez gelir. Ancak başarılı futbol takımlarının çoğu şans eseri kazanmaz. 90 dakikada şans bulup takımı kazanan asla şampiyon olmayacak. Bir çalışanın hiçbir şekilde zengin olması mümkün değildir. Sonuçta örneğin bir yıl içinde şans eseri bir kez kazandı ve iyi satışlar yaptı. Tamam, kabul ettik. Bu kişi ilerleyen aylarda tekrar aynı gelir sahip olur mu? Bir keresinde cep telefonu şans eseri kazandı. O halde şansının babasının olduğunu ve ona miras kaldığını anlayın. Miras almak bu ay biraz para aldığı anlamına geliyor. Bundan sonra gelirinin hiçbir önemi yok. Gelirinde sabit olan tek bir şey vardı. Üstüne şans gibi bir şey eklenmişti. Bu da aynı. Bu parayla bile bir şeyler harcamak için para harcadığını anladık. Geliri yine aynı olacak. Hayatı eskisi gibi kalitede olacak. Yeni bir hayat olacak. Bu insan dün yediğini yiyor. Şimdi de yiyor. Dün ne giyiyorsa hala o oluyor. Aynısını giyiyor. Bunu iyi anlayınız. Böylece ürün sayısını ve müşteri sayısını anladım. Bir gün hedef müşteri sayısına ulaşmazsak ne yapmalıyız? Bu, o gün işsiz olduğum anlamına geliyor. Yatırımınız üzerinde çok çalışın. Kendime yatırım yapmak ne anlamına geliyor? Bu, kendi kimliğinizi yaratmak anlamına gelir. Kendi kimliğinizi oluşturmak iki bölümden oluşur. Birincisi kendiniz, ikinci ise organizasyonunuzdur. Bir markanız var veya gelecekte bir tane yaratmak istiyorsunuz. Ve bu konuda çok çalışın. Markanız güçlü olmalı. Bir süre kendin üzerinde çalış. Örneğin Apple markası Steve Jobs tarafından çalışıyor. Cep telefonu gelince kendi kendine görüşür, açar, konuşur. Aslında kendisi üzerinde çalışıyor. Artık kendi markası Apple'in reklamını yapmak istiyor. iPhone'ının reklamını yapmak, tanıtmak ve isim vermek istiyor. Tamam, eğer ömrünün sonu gelirse biter. Artık büyüme olmaz ama organizasyon büyümeye devam edecek ve gelecek nesillere, çocuklarına aktarılacaktır. Helal olsun. Ne iş yapayım ki benden sonraki nesiller de İran'da yaptığım işinin meyvelerini alsın. Bizde bu markalardan istediğiniz kadar var. İş adamı olan insanlar öldü. Ardından çocukları, torunları geldi. Ne yapmaya başladılar? Ve dikkatli olmaya devam edin sevgililer. Dolayısıyla işsizlik zamanlarında kimlik yaratmak zorundayız. Hem kişisel hem de organizasyonel olarak çalışın. Bu sözü çok duymuşsunuzdur. Ne kadar koyarsanız onu biçersiniz. Dünya ahiretin çiftliğidir. Evet sevgili dostlar, iş hayatında da durum aynı. Bunu yaparsanız yapın. Aynı miktarda müşteri alacağınız anlamına gelir. Bu mucizelere bu kadar güvenmeyin. Eğer mucize Allah'ın dilemesi ise sizde de ulaşır. Peki bu mucize neden bu ay gelmek zorunda? İlham size mi geliyor? Bu yüzden yapılandırılmış bir şekilde para kazanmayı öğrenmelisiniz. Yapı her ay para kazandığım anlamına geliyor. Öyleyse kendime bir yapı inşa etmem gerektiğini anlamak için güzel bir tartışma yapalım. Problem yapımda fazladan zamanım olduğunda ne yapacağımı biliyorum. Lütfen kimlik tespiti yaparak vakit kaybetmeyin. Kimliğiniz organizasyonunuzla alakası olmayan bir yerde zamanınızı boşa harcamayınız. Sosyal ağlarda zaman kaybetmeyiniz. Markanızdan beklemeyin. Kendinizden bekleyin. Dolayısıyla bu işlere de zaman ayırmalısınız. Arkadaşlarınızla dışarı çıktığınızda onlardan para isteyin. Bakın onlar size para veriyorlar mı? Sizlerin maaşlarınızı veriyorlar mı? Ve arkadaşlarınızın bize ödeme yapamayacağını bilin. Sadece ve sadece başarılı insanlarla iletişim halinde olun. Yalnızca para kazanmayı başarmış kişilerle bağlantı kurun. Yüzme sorunu olan biri yüzmeyi nasıl rehberlik edebilir?
Motivasyonu kendiniz yaratmalısınız ya da başkalarından almalısınız. Sizi motive etmeyin. Başkaları aslında sizin üzerinizde olumsuz etki yaratır ve sizi yok ederler. Lütfen zihninizin başkalarının olumsuz düşünceleriyle dolmasına izin vermeyiniz. Umarım bu ses dosyası defalarca dinlersiniz ve işinize yarar. Bundan sonraki programınızı Allah'a bırakıyorum. İyi günler diliyorum.